Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Bendeniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar efendim, hoş bulduk. Merhabalar İbrahim Bey.
Merhaba hocam. Evet, yine önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. 40 gün süren ABD terör devleti İsrail ve İran savaşında bir ateşkes zor da olsa, kırılgan da olsa bu hafta içerisinde sağlandı. Savaşın 40. gününde bu ateşkesin sonuçlarını ve nasıl bu noktaya gelindiğini konuşalım. Kırılgan bir ateşkes dedik. Lübnan başlığı dikkat çekiyor. Önemli bir başlık çünkü terör devleti İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu saldırıları sürdürürken İran'da diyor ki bu şartlarda ateşkes devam edemez. Bunu da konuşacağız ama 40 gün sonra gelen ateşkes sürdürülebilir mi ve hangi şartlarla geldi? İran diyor bir zafer kazandık. ABD Başkanı Trump diyor bu bizim zaferimiz. Herkes bir zafer açıklaması yapıyor ama aslında olan ne? 40. gün sonunda bu savaş ne noktadaydı? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. 40 günlük ağır bombardıman ve füze atışlarının neticesinde ağır aksak da olsa, kırılgan da olsa Türkiye ve Pakistan'ın araya girmesiyle bir ateşkes mutabakatı sağlandı. Yarından itibaren de görüşmelerin olması bekleniyor. Ancak bu anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan İsrail son 40 yılın en ağır bombardımanını Lübnan'a yaptı. Yani yüzün üzerinde insanın hayatını kaybettiği haberi dünya medyasına düştü ve İsrail ısrarla biz Lübnan'daki bombardımanı, işgali, vahşeti öldürmeyi devam ettireceğiz. İran hadisesi başka bir boyut diyor. İran ise ki her an belki bizim bu programımız yayınlandığı andan itibaren işler değişebilir. İran ise diyor ki ateşkesse diyor Lübnan'da dahil olmak üzere öyle ateşkes olur yoksa ben Hürmüz'deki ablukamı sürdüreceğim.
Evet.
Peki sorunuza gelecek olursak aslında ne oluyordu? 40 gün boyunca herkes aslında şunu gördü. NATO'nun, Amerika'nın, İsrail'in gücünün sınırsız olmadığını, onların da belli bir noktaya kadar güçleri olduğunu ve İran hadisesinde görüldü ki yani İran'ın süpersonik füzeleri İsrail'e düşebiliyor, İsrail'e zarar verebiliyor. Amerika'da İsrail'i koruma dürtüsüyle, can havliyle bölgeye geldi ama milyar dolarlarca silah verdiği ve son yarım asırdır bütün kaynaklarını adeta emdiği, sömürdüğü Körfez ülkelerine bir koruma kalkanı olamadı ve İran kendine yapılan bombardımanlara misilleme olarak işte Kuveyt'te, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'deki Amerikan üslerine, radar sistemlerine, oradaki Amerikan ortak olduğu petrokimya tesislerine hatırı sayılır bir zarar verdirdi.
Evet.
Şimdi gelinen durum şu, Amerika aslında bu savaşın içerisine istenmeyerek sürüklenmiş bir aktördür. Yani koskoca bir devin, bir cücenin elinde adeta kukla olduğu, Netanyahu'nun bir kuklası olan bir Amerika figürü ortaya çıkıyor. Bu yönüyle baktığımızda Amerika içerisinde de büyük bir çalkantının olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Amerika bir an evvel ne olacaksa olsun bu iş bitsin, biz tası tarağı toplayıp buradan gidelim istiyor. Yani Amerika'nın yani bir de karizmayı çizdirmeden gitmek istiyor. Fakat bir de Trump denen ne yapacağı belli olmayan yani tırnak içerisine söylüyor manyak tipli bir insan var. Şimdi böyle bir insana karşı da İran'ın devlet aklı şunu düşünüyor. Ya bu insan diyor atom bombası dahil olmak üzere her şeyi yapabilecek kapasitede bir insan. Eğer sıkışırsa. Bu nedenle de bu ateşkese İran'ın razı gelmesinin sebebi, çünkü çok yok edici silahlar var Amerika'nın elinde. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Hava gücü çok güçlü. Şimdi İran bu ateşkes süreci içerisinde bu Amerikan belasının bölgeden bir an evvel uzaklaştırılması, İsrail'de saldırganlığına bir gem vurulması talebiyle müzakere masasına oturmak istiyor. Fakat görünen o ki İsrail asla ne bu savaşın bitmesini istiyor ne de Amerika'nın buradan gitmesini istiyor. Şimdi Amerika'nın içine düştüğü handikap öyle ironik bir durum ki koskoca Amerika ateşkes anlaşması yapıyor. Arkasından Lübnan bombardımanı sırasında İsrail'e dönüp de ya bu hiç olmasa 15 gün boyunca şu bombardımanı kes, bir müzakere yapıyoruz diyemiyor. Daha düşük yoğunluklu
saldırıya devam etmesini
saldırı
uygun görüyor.
Diyor. Daha düşük yani evet. Bu kadar
yoğun bombardıman değil.
Bombardıman yapma diyebiliyor ancak. Evet. Ya burada da bakıyoruz ki Amerikan yönetiminin iradesini tamamen Siyonistler ipotek altına almışlar. Maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bu temennimiz şudur ki Pakistan ve Türkiye'nin öncülüğündeki bu masa Pakistan'da kurulacak ve hem İran'ın hem Amerika'nın burada karizmayı çizdirmeden çıkabileceği bir yol bulunması gerekiyor. Yani bu masayı kuranlar da şunu bilmesi gerekiyor. Trump da ülkesine döndüğünde kendine göre bir zafer kazanmış olması gerekiyor. İran yöneticileri de halkına bak biz hem İsrail'e hem Amerika'ya karşı meydan okuduk, füze gönderdik, yıkılmadık.
Ayaktayız.
Ayaktayız diyebilmesi gerekiyor. İşte masanın bir kere ana çerçevesinin bu olması gerekiyor. Yani bir tarafın diğer tarafı biz yendik, yok ettik, mahvettik dediği zaman bu ateşkes de bu savaşta bitmez. Ama İsrail ise adeta yani tırnak içerisinde bir kuduz köpeğin mahallede saldırması gibi etrafa saldıran tamamen böyle bir konumda. Onun için tasmasını elinde tuttuğu Amerika'ya denecek ki bunun sahibi sensin, tasmasını tut ve sağa sola saldırmasın. İşte anlaşma evet. yapılmasının yegane sebebi
şimdi
bu.
Şimdi 10 maddelik bir şart sunuyor İran. O maddelere de kısaca göz atalım hocam. ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi. Çünkü daha önce de
bunu talep etmek en doğal hakkıdır.
Birçok kez anlaşmaya uymadı ya da işte anlaşma yapılırken saldırdı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması.
Amerika burada çok akıllıca bir hareket etti. Dedi ki yani Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ben karar verme yetkisinde değilim. Ya bu doğru bir şeydir. Yani Hürmüz Boğazı'nın statüsüne yeni bir boyut kazandırılacaksa bunu Birleşmiş Milletler'de bütün dünya, çünkü oradan geçiş ücretini diğer ülkeler verecekler. Dolayısıyla topu dünya şeyine attı. O da akıllıca bir durum.
Evet.
O da güzel bir yaklaşım.
Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi ABD'nin kırmızı çizgisi
i̇şte,
bu da.
İşte evet. Burada biraz durup düşünmek gerekiyor. Çünkü İran'da rejim muhalifleri de dahil olmak üzere bütün o 90 milyon aşkın İranlının milli bir meselesi, nasıl ki bizim Kıbrıs meselesi, yani Kıbrıs deyince sağcımız solcumuz hepimiz Kıbrıs'a bir sahip çıkarız.
Evet.
İran'da da bu nükleer çalışmalara sahip çıkma konusunda İran bir yek vücuttur. Yani siz bu nükleer konusundan vazgeçip uranyum zenginleştirmek olayını bitirdik dediğiniz an yani halkta moral olarak bir çöküş söz konusu olabilir. İşte bu noktada belki zenginleştirmeyi askıya almak, durdurmak, bir süreliğine gibi böyle ara çözümler bulunabilir. İran bundan vazgeçmez. Öbür türlü de İran buna devam ediyor olduğu zaman da
Amerika.
İsrail Amerika'yı rahat bırakmaz bu konuda. Dolayısıyla sanırım bu uranyum zenginleştirmesinin dondurulması gibi böyle bir ara formül bulunabilir belki.
Evet. İran'a tüm yaptırımların kaldırılması.
Bu da İran'ın isteyebileceği en doğal hakkı.
Hı hı. Ve İran'a birinci yaptırımların kaldırılması diye bir madde de var. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi.
Evet, yani İsrail'in de birazcık etkisiyle Amerika, hı hı, İran'a bir kısmı haklı, bir kısmı haksız 10 yıllardır ambargo uyguluyor. Dolayısıyla evet, İran bunlardan kurtulmak, hı hı, istiyor. Şimdi bu İran'ın talebi. Evet. Bir de karşı tarafın talepleri vardır var, ki bunlar öyle yenilir yudurur şeyler değil. Evet. Nedenle Türkiye'nin tezi şu: Pakistan'la birlikte akan kanın durmasını istiyor. Çünkü eğer çatışma tekrar başlarsa, ki İsrail'in kan içici bir vampir gibi sürekli olarak savaşı devam ettirmesindeki yegane sebep şu: İsrail biliyor ki Amerika 3 vakte kadar bölgeden gidecek. Yani bugün olmasa yarın, çünkü Amerika için burada bu kadar uçak gemisiyle yani 40 gün oldu. Yani ikinci bir 40 gün, üçüncü bir 40 gün durmak Amerika'nın milli çıkarlarına aykırı. Peki İsrail ne yapmak istiyor? Var gücüyle Amerika'ya
baskı yapıp
İran'ın bütün stratejik tesislerini bombalattıracak. Buna karşılık da İran'da Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in, Körfez ülkelerinin enerji tesislerine saldırdığında bu ülkelerin de artık bir stratejik sabrı var. Türkiye mekik diplomasi yaparak bu ülkelere dedik, yani tam da İsrail'in tuzağına düşerseniz, İran'a karşılık verirseniz, bu defa Amerika ve İsrail ortadan çekilir. Artık bu iş İran'la Körfez ülkeleri arasındaki Şii-Sünni savaşına dönüşür ki bu, hı hı, bu bizim hiç istemediğimiz bir şey. Türkiye sürekli olarak bu noktaya olayın gelmemesi için mücadele ediyor Pakistan'la birlikte.
Evet.
Fakat İsrail ise tam tersine sürekli olarak bombardıman, savaş isteyerek, o da biliyor ki yani bir 40 gün daha gittiği zaman kendisinin de enerjisinin tükendiğini biliyor. İsrail'in yapmak istediği yegane şey İran'a çullanmak ve İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırdığında Körfez ülkelerine cevap verip savaşın artık, evet, bu Arap ülkeleriyle İran arasında olup kendisini, hı-hı, de artık Lübnan'da, Filistin'de geleneksel zulmüne devam, hı-hı, etmek istemesi. Yani evet, aslında plan çok açık, sarı gözüküyor. Hı-hı. Burada işte Türkiye gibi ülkeler devreye girmemiş olsa belki şimdiye Körfez ülkeleri de İran'a cevap vermiş olurdu. Çünkü sürekli havaalanı, evet, bombalanıyor, sanayi tesisleri bombalanıyor, hatta içme suyu arıtma tesislerini bile İran vurdu. Ve bugüne kadar Körfez ülkeleri İran'a cevap vermedi. Ve bu da aslında Türkiye başta olmak üzere diğer aklı selim ülkelerin telkinleriyle oldu. İsrail işte bu noktaya getirip çekilmek istiyor.
Evet, devam edelim hocam. İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması, ABD bu tazmin yoluna gider mi?
Ya şöyle, hani bu ticarette de el yükseltme denir. Trump da mesela diyor ki size %100 gümrük vergisini, hmm, arttırdım diyor.
Evet.
Sonra konuşuluyor %30'a indiriyor. Adam %70 kar ettim diye seviniyor. O da diyor ki hiç yoktan %30 ek vergi kaldım diye seviniyor. Evet. Şimdi bunlar da masaya sürebilecekler azami isteklerini, hı-hı, söylüyorlar. Onlar da biliyorlar ki hepsini alamayacaklar ama ne alabilirsek.
Evet.
Şimdi Amerika'da, İsrail'de, İran'da masaya koyduğu şartların tamamını alamayacaklardır. Herkes işte bir takım tavizler verip bir takım kazanımlar elde edilecek. Bu nedenle de herkes isteklerini sunuyor ama günün sonunda, evet, masadan kalktığında, eğer inşallah bir barış orada kalktığında, herkes bir takım isteklerinin kabul edildiğini, bir takım isteklerinde alamadıklarını görecektir.
Evet. ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi, yani ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi şartı var.
ABD bölgeden kolay kolay çekilmez ama artık bölge ülkelerinde ABD'ye olan güveni kalmadı. Artık yani sende kuyruk acısı ben de evlat acısı olduğu sürece biz dost olamayız diyor ya.
Evet.
Yani artık bu kadar bombayı yedikten sonra, bu kadar füzeyi yedikten sonra artık Katar'ın, Kuveyt'in, Arabistan'ın Amerika'ya olan güveni kalmadı. Bundan sonra onlar kendi güvenlik şemsiyesini oluşturmak için, ki Türkiye başta olmak üzere, evet, Çin, Rusya ve benzeri ülkelerden
çeşitlendirecektir
savunma şeyini ve ittifaklarını da değiştirecektir. Bu nedenle çünkü ya İsrail'den geliyor ya İran'dan geliyor. Baktığımız zaman İsrail ile İran arasında çatışmada da Amerika sadece İsrail koruma derdine düşüyor ve bunlar hani bizim Türk filmlerinde süt oğlan deniyor ya, evlatlık gibi ortada kaldılar.
Evet.
Bu nedenle de bu ülkelerde artık kendilerine yeni bir rota çizeceklerdir diye. Gerek Avrupa ülkelerinin Trump'tan gördüğü şeyden dolayı NATO sonrası onların da kendilerine bir yol çizmesi. Körfez ülkelerde hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir ifadesi var. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor.
Evet.
Ve biz bu düzende başat aktör olarak yerimizi almaya çalışıyoruz. Bakınız, nasıl ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bugünün dünya düzeni kuruldu. Şu anda ilmek ilmek yeni bir sistem oluşturuluyor. Burada herkes gücü ölçüsünde söz sahibi olacağı bir dünya olacak. Ve Türkiye burada menüde değil de masada olmaya çalışan, evet, bir aktör konumunda.
Ve son madde hocam, bugün de aslında ateşkesin kırılganlığını tetikleyen bir şey Lübnan. Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi şartını da sunmuştu İran. Fakat bu şarta İsrail ve ABD bizim böyle bir şartımız yoktu diyerek karşı çıktılar. Pakistan Başbakanı Şerif'in Lübnan'ın da bu şartlara dahil olduğunu açıklamasına rağmen şu anda yaşananlar ortada hocam. Bu arada İsrail ve Lübnan arasında, ABD, İsrail, Lübnan arasında bir görüşme yapılacağı ifade edildi. Ama İsrail bunu şöyle açıklıyor: Hizbullah'ın silahsızlandırılması noktasında biz görüşmeleri yapacağız diyor. Lübnan meselesine biraz ayrıntılı olarak değinelim. Bugün İsrail Lübnan'a olabildiğince güçle saldırıyor maalesef. Geçen gün, o ateşkesin olduğu gün, 254'ün üzerinde kayıp verdi Lübnan. Onlarca kişi yaralandı, yüzlerce kişi yaralandı. Ve hala da katil İsrail vurmaya devam ediyor. Ve Lübnan'ı, Lübnan içerisinde insanları bir yerden bir yere sürmeye çalışıyor. Buyurun hocam, Lübnan konusundaki düşüncelerinizi
şimdi
alalım.
Lübnan, Levant bölgesi olarak geçiyor Osmanlı kaynaklarında. Burada 6 milyon civarında bir nüfus yaşıyor ve bu nüfusun o Litani Nehri'nin güneyinde İsrail sınırına kadar olan yerde 1 milyonun üzerinde bir nüfus var. Bunlar Şii. Lübnan nüfusunun da, yani uzun yıllardır nüfus sayımı yapılmadığı için, kabaca tahmin olarak 3'te 1'i Şii Müslüman, 3'te 1'i Sünni Müslüman, 3'te 1'i de başta Maroni Katolikler olmak üzere Hristiyan gruplardan oluşuyor. Fakat enteresan bir şey, oradaki %5'lik Dürziler de dahil olmak üzere Lübnan nüfusunun %95'i etnik olarak Arap'tır. Yani Arap, ama kimi Sünni Arap, kimi Şii Arap, kimi Hristiyan Arap, kimi işte Dürzi Arap.
Evet.
Yani Arap'ın meşrep ve mezhep olarak farklı olduğu şeydir. O halde Lübnan'da birliği sağlayan iki tane unsur var. Bir, hepsinin Arap olması.
Evet.
İki, hepsinin İsrail karşıtı olması. Yani Sünnisi de, Şiisi de, Dürzisi de, hepsi İsrail işgali ve yayılmacılığı konusunda yekvücudur. Ama kendi aralarında sayısız ihtilafları vardır. Peki bu Hizbullah olayı nereden çıktı? Önce bir onun tarihi arka planına baktığımızda, Şubat 1979 İran İslam Devrimi'nden hemen sonra İran-Irak Savaşı başlatıldı. Irak, İran'ın üzerine saldırtıldı batılı güçler tarafından. Bu savaş sırasında bunu fırsat bilen İsrail, Lübnan'ın güneyini, o Şii bölgeleri işgal etmeye başladı. İşte İran o sırada 1982 yılında Hizbullah yapılanmasını oluşturdu. Yani İran'ın silah, lojistik ve para desteğiyle 1982 yılında Hizbullah örgütü kuruldu ve Lübnan direnişi İsrail'e evet. karşı. Ve İsrail Sabra Şatila kamplarını basmıştı. Ariel Sharon katliamı. Yani bugünkü Netanyahu'nun yaptığını o yıllarda 80'li yıllarda Sharon yapıyordu. Yani bu İsrail evet. değişmiyor. Liderler yani Netanyahu gidince yani müsbet bir insan gelmeyecek. Yine evet. benzer bir kasap gelecektir. İşte bu süreç içerisinde Hizbullah sayıları 100.000'i geçen silahlı, askeri donanımlı ve Lübnan ordusundan daha güçlü bir yapıyla İsrail'e karşı koydu. Hatta 2007 sanırım
evet, 2006-2007
yıllarında kara savaşlarında evet. bayağı zayiat verdirdi ve Lübnan'dan İsrail çekildi. Şimdi Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi tekrar karadan işgal etmek istiyor. Oradaki bütün sivilleri ağır hava bombardımanıyla kaçırdı oradan. Yani şu anda 6 milyonluk Lübnan nüfusunun 1 milyondan fazlası İsrail sınırından Litani Nehri'ne kadar olan o güney bölgesi boşaltıldı. Ve oradaki 9 köprüden 8 tanesini Litani Nehri üzerindekini havaya uçurdu. Lojistiğini de kesmek için. Fakat İsrail'in hesap edemediği bir şey var. O Litani Nehri ile İsrail sınırı arasında kalan bölge ki 1 milyon küsur insanı tasfiye ettiler. O bölgenin altı tünellerle kaplı, Gazze gibi düz bir arazi değil. Oranın topografik yapısı savunmaya elverişli ve orada şu anda 10.000'in üzerinde silahlı Hizbullah milisinin yerin altında mevzilendiği söyleniyor. Yani uluslararası evet. bu işin gözlemcileri. Ve İsrail'de işte 10.000'lerce asker talep ediyor ki karadan orayı işgal edebilsin diye. İsrail Genelkurmay da diyor ki İsrail patlar diyor. Yani bu kadar askerimiz, ordumuz yok diyor. Yani havadan ne kadar güçlüyse İsrail karadan da o kadar acizdir. Yani hı hı. dünyanın en süper silah sistemlerini, füzelerini, uydu sistemlerini ki Amerikan Silikon Vadisi'nde çıkan sofistike bir silah hemen İsrail'in eline geçiyor. Dolayısıyla hava gücü ne kadar üstünlük varsa. İsrail'in elindeyse karada da o kadar korkak yani
çaresiz
zayıf bir kara ordusu var İsrail'in. Eğer karada da böyle bir güçlü olsa inanın yani bizim sınırımız da dahil olmak üzere hiçbir sınır tanımaz. Birazcık nüfusu olsa biraz da karada ayağa basan yani bizim ordusu komandolar olsa. Gibi bir ordusu olsa İsrail'i hiçbir güç durduramaz ama karada bu gücü yok. Dolayısıyla İsrail bu oldu bittiyle Lübnan'ın güneyini işgal edip orayı kendi toprak parçası içerisine yani sınırını genişletmek istiyor bu oldu bittiyle. Fakat şimdi Gazze'de yapılanları gördük. Yani şu anda bir parantez açıp bahsedeyim. Hı hı. Gazze'de insanlar yavaş ölüme mahkum ediliyor. Yani gıda, ilaç ve insani yardımların girişi engellenerek yani bir insanın ihtiyacı olan gıda 100 kalori ise ona 30 kalori kadar Yani üçte biri kadar ancak izin veriliyor. Ve insanlar yavaş yavaş öldürülmeye çalışılıyor hı hı. Gazze'de. Batı Şeria'ya geldiğimizde Batı Şeria'da ise oradaki Nablus'ta, Cenin'de,
El Halil'de
oradaki insanların zeytinliklerini, hayvanlarını, bağlarını, bahçelerini talan ediyorlar. Bir İsrail'i yakalamış Filistinli aile. Yani evet. adam... Diyelim ki bahçesinde zeytin toplamaya gidiyor, evde birini bekçi bırakıyor. Niye? Resmen gelip soyuyorlar. Yakalayınca o yerleşimci adını verdikleri o katil gaspçıları demiş ki ya ben soymasam başkası soyacaktı demiş. Niye bu kadar garipsin? Yani adamların o Filistinlilerin malını, mülkünü, bağını, bahçesini talan edip eşyalarını soyması onlara dinen helal kabul edildiği için diyor ki yani ben almasam başka biri alacaktı. Niye bu kadar yani bu kadar yani
aymazlar.
Aymaz bir topluluk. Ve öbür tarafta da işte Aksa'daki olay yani bakın Filistinlilerin bir Gazze dramı var. Batı Şeria'da arazilerine çökme var. Kudüs'te de işte Mescid-i Aksa'nın 40 günlük kapatılmasından evet. sonra fanatik Yahudiler geldiler. Orada gösteri yapmaya başladılar. Evet. Ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ve Türk Devleti'nin şöyle bir mesajı vardı. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın statüsünü aşındırma gayretlerini dikkatle takip ediyoruz diyor. İsrail'in yaptığı şey şu aşındırma. Yani o Mescid-i Aksa'da ziyaret hakları var, ibadet hakları yok. Tekrar ediyorum. İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret edebilme hakları var ama orada ibadet etme hakları yok. Fakat Mescid-i Aksa bu 40 günlük kapanmadan sonra, açıldıktan sonra ne yapılıyor? Orada fanatik Yahudiler askerlerin korumasında orada biz ibadet edeceğiz diyorlar. İşte bu statünün yavaş yavaş aşındırılmasıdır. Buna da bütün dünyanın ve Türkiye'nin dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet hocam, hakikaten önemliydi. Bu konuya biraz daha değinelim. 41 gün sonra Ramazan da dahil olmak üzere ilk defa cuma namazlarında, teravihlerde Mescid-i Aksa'da namaz kılınamadı. Müslümanlar bunun acısını içlerinde yaşıyordu. 41. gün sabah namazıyla birlikte ibadete açıldı. İnsanlar akın akın oraya gitti, şükür secdelerine kapandı, gözyaşları döktü. Fakat ilginçtir hocam, kendi şartlarıyla terör devleti İsrail burayı açtı. Birkaç gün öncesinde de o ulusalcı faşist Ben Gvir'in provokasyonuyla orada bir baskın yapmıştı işgalci Yahudiler. Bu da son dönemde tepki çekmişti. Fakat ibadete açıldıktan hemen birkaç saat sonra yine fanatik Yahudiler, o tapınakçılar tekrar bir baskın düzenledi Mescid-i Aksa'ya. Burada bu İsrail'in El Halil Camii'nde yaptığına benzer bir uygulama geliyor mu sizce?
Evet, geçen programda da söylemiştik. Yani alan olarak yarısını, zaman olarak da cuma günü siz cuma namazı kılıyorsanız cumartesi de biz ibadet edeceğiz gibisinden böyle bir mantık var. Sonra ana sınıflarından başlayarak çocuklarına şu eğitimi veriyorlar. Bu yapı olarak ne görüyorsunuz? İşte Mescid-i Aksa'yı gösteriyorlar. Yani diyorlar ki orada biz Siyon Mabedi'ni görüyoruz. Şu andaki Siyon Mabedi yok, o yıkılacak diyor. Yani daha ana sınıfından itibaren bunu çocuklara adeta zihinlerine nakşediyorlar. Hatta tünellerle alttan oyup, yani altına alttan oyuyorlar, üstüne defakto olarak şey yapıyorlar. Fakat biz bir Kudüs ziyaretimizde şunu görmüştük. Orada Türkiye'den de bir takım hayırseverlerin yardımıyla 3 tane otobüs almışlar. Otobüsler gidiyor oradaki mahallelerde, köylerde sabah namazından önce insanlar biniyorlar otobüse, gidiyorlar Mescid-i Aksa'ya yatsı namazından sonraya kadar. Diyorlar ki bizim en büyük cihadımız, bizim en büyük yani İslam davasını yapacağımız şey Mescid-i Aksa'yı sabah namazında açıyorlar. Ta yatsıya kadar orada
boş bırakmamak.
Orada boş bırakmamak. Orada adeta bir uç beyi nefer gibi hatta bazı orada dükkanı olan insanlara dükkanın reel değerinin çok çok üzerinde paralar teklif etmesine kadar satmıyorlar. Yani adam çok fakir olmasına rağmen direniyor. Yani Kudüs'te de bir Müslüman topluluk var bu şekilde. İsrail'in her türlü zulümlerine karşı direnen ve Mescid-i Aksa'nın adeta bir
muhafızı
koruyucusu gibi. Ve biz Türkiye'den gidenlere diyorduk ki siz biraz daha sık gelin. Sizi gördüklerinde bize karşı olan o sert tavırları olamıyor. Yani sizden çekiniyorlar gibisinden. Yani çünkü hakikaten İsrail devletinin de askerinin de halkının da yani Türklere karşı bir rezervler olduğunu bizzat orada gittiğimizde gördük. İnşallah Kudüs'ün bir gün özgürleştiğini, Mescid-i Aksa'da insanların diledikleri gibi bu İsrail gölgesi olmadan ibadetlerini yapabildikleri. Çünkü Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'den sonra üçüncü kutsal mabedimizdir Mescid-i Aksa. Onun açılacağı ve Filistin'in özgürleşeceği, bu İsrail belasından bütün bu coğrafyanın kurtulacağı günleri inşallah bekliyoruz. Hocam. Fakat bu iş öyle temennilerle olmuyor. Bunun da kendi içinde şartları var tabii ki.
Evet hocam. Devam edelim. Bu süre zarfında 40 günlük İsrail, ABD, İran savaşı sırasında Türkiye öncü bir rol oynadı. Diplomasi trafiği diplomasi mekiği dokudu adeta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ateşkese evrilen bu süreçte de Türkiye'nin rolü inkar edilmiyor. Tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Türkiye'de İstanbul'da finansın merkezi diyebileceğimiz bir yerde Beşiktaş'ta Levent'te polise yönelik bir saldırı gerçekleşti. 3 terörist polise saldırdı. Biri öldürüldü. İkisi etkisiz hale getirilerek yakalandı. Tam da böyle Körfez'den kaçan sermayenin Türkiye'ye yöneldiği, Türkiye'de yatırım yapmaya başlayacağını açıkladığı bir döneme denk geldi. Hatta o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir programı vardı. Savunma sanayine yönelik yeni temellerin atıldığı ve açılışların gerçekleştiği bir gündü o gün. Ve bu saldırı gerçekleşti. Dünya kamuoyunda Türkiye güvensiz bir algı oluşturulmaya çalışılacak şekilde bir operasyon muydu hocam bu? Bunu konuşalım, buyurun.
Şimdi DAEŞ dediğimiz bu yapının hani bu FETÖ için de derlerdi ki işte altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet.
Evet.
O başlangıçta. Yani bu DAEŞ için de, IŞİD için de benzer şeyler söylenebilir. Yani en tabanda kendince İslami hassasiyetleri olan ve İslam devleti
ideali olan
ve bunu da işte bu tağuta karşı, kafirlere karşı, Yahudilere karşı silahlı eylem yaparak intikam aldığını düşünen ama bunu yaparken de birilerinin maşası olan bir grup var. Bu Türkiye'de de var, evet. Diğer İslam ülkelerinde de var. Ama en tepedeki bir akıl var ki bu akıl, onları da yönlendiren akıl neye hizmet ediyor? Siyonizme hizmet ediyor.
Evet.
Şimdi şöyle düşünelim. İzmit'ten kalkmış ikisi kardeş, 3 kişi geliyorlar. İsrail konsolosluğunun önünde oluyor bu hadise.
Evet.
Sanki güya işte İsrail konsolosunu öldürecek
bir eylem yapacak. 2,5 senedir de boşmuş
zaten
bina.
Zaten boşmuş.
Evet.
Şimdi o kendine göre belki de İsrail'e karşı Türkiye'de bak hiç kimse bir şey yapamıyor, biz yapıyoruz motivasyonuyla belki geldi.
Evet.
Yani ben onların kendi küçük dünyalarına bakıyorum. Fakat sonuç ne oluyor? Orada silahlar, bombalar patladığı zaman diyorlar ki ya bugün işte Dubai'de olan, Körfez'de olan şeyler İstanbul'da da olabiliyormuş. O zaman biz daha güvenli bir yerlere gidelim.
Londra'ya gidelim
diye.
Mesela.
Londra'ya gidelim diyecek, New York'a gidelim, evet. Başka yere gidelim. Dolayısıyla işte o DAEŞ'i kurduran akıl ile o sermayeyi çekmeye düşünen akıl aslında bir kolun parmakları gibidir. Bu nedenle bunları bu büyük resme bakarak düşünmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa yani oradaki 3 tane teröristi var, işte bunu birini öldürdük, ikisini işte linç edelim, şunu yapalım. Bunlar sadece iş piyonlardır, kandırılmış,
evet,
insanlardır. İş bu büyük fotoğrafta onların neye tekabül ettiğini doğru değerlendir. Yani siz onu lime lime etseniz, adamı parçalasanız ne olacak? Yani sonuçta onlar bir şeye inandırılmış zavallı kişiler. Bu nedenle bu eylemin direkt Körfez ülkelerinin Türkiye'ye olan sempatisini sekteye uğratmaya yönelik bir davranıştır. Ben inanıyorum ki eğer bir yol kazası olmaz da sulh ve selametle bu iş bir şekilde sonlandırılırsa, Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dörtlüsü bir birliktelik sağlayabilirse, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin gerek savunma sanayide gerek finans ve ticari ilişkilerde Körfez'le olan, Arap dünyasıyla olan ilişkiler artacaktır. Bu da Türkiye'nin hem finansman sorununu, ekonomik kırılganlığının ortadan kalkmasına, hem de yani nükleer silaha sahip bir Pakistan'ın, askeri sanayide savunma sanayi önde giden bir Türkiye'nin, sermaye olarak Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ve 100 milyonu aşkın nüfusuyla Arap dünyasının da göbeğinde yer alan Mısır'ın, 4 ülkenin öncülüğünde bir savunma paktının oluşturulması demek NATO'ya alternatif bölgesel bir güç anlamına gelir ki bunun düşünmek bile Batılıların uykusunu kaçırıyor. Dolayısıyla ön alma faaliyetleri de yapacaklardır böyle bir oluşumun,
evet,
önüne geçmek için.
Peki hocam, devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski cumartesi günü Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Tabii neden geldi diye şöyle biraz daha geriye gidecek olursak, doğalgaz hatlarına yönelik Ukrayna'dan saldırılar vardı ve bir de Türk gemisine yönelik bir tankerine yönelik saldırı gerçekleştirilmişti. Arkasından Ukrayna çıkmıştı. Hemen Türkiye'ye davet edildi Zelenski. Neler konuşulmuş olabilir bu görüşmede? Buradan devam edelim hocam.
Şimdi Türkiye'nin şu anda Karadeniz'de hem doğal gaz çıkaran platformu var, hem keşif gemileri var, hem de Rusya ve Karadeniz limanlarından Türkiye'ye doğru gelen, seyri sefer yapan gemiler var. Yani Türkiye Ukrayna'ya şu mesajı veriyor: bak, aklını başına topla, biz İHA'larımızda, SİHA'larımızda bütün gemileri, seyri seferlerini takip ediyoruz. Kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. O saldırı yapanın da sen olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki saldırılar olursa da ayağını denk al. Biz bugüne kadar hep tarafsız kaldık. Rusya'ya karşı sizin haklarınızı, gerek Kırım'da olsun, koruduk. Yani bizi yapmak istemediğimiz şeylere mecbur etme. Yani bu bir dostça, birinci elden uyarıdır. Hatta karşılamaya da Bağcılar
kaymakamı
gönderildi. Evet. Çok alt düzeyden bir şey. Hı-hı. Yani aslında hem havuç gösterildi, hem sopa. Yani evet, havuç gösterildi, dedi ki yani Türkiye ile iyi olursan bu her zaman senin lehinedir. Yani Türkiye'den sana zarar gelmez. Ve Rusya'ya karşı sana bir haksızlık olduğunda da sizin yanınızda oluruz. Ama siz işte öyle batılı ülkelerin size verdiği suflelerle hareket edip bizim gemilerimize, milli çıkarlarımıza, oradaki petrol platformlarımıza zarar verdiğiniz zaman bunun bedeli de ağır olur diye, hı hı, bu mesaj verilmiştir diye tahmin ediyorum.
Evet, bu arada basında da şunlar konuşuluyor, yazılıyor. Batı'nın da Ukrayna'yı yalnız bıraktığı, terk ettiği ifade ediliyor. Ukrayna'nın da Türkiye'den başka sığınacak bir limanı kalmadığı şeklinde yorumlar yapılıyor hocam. Ne dersiniz?
Şimdi batan gemiyi herkes terk eder. Şu an Ukrayna'da şu gözüküyor: yerin altındaki nadir toprak elementlerini Amerika, işte ülkenin toprak ve nüfus olarak Dnieper Nehri'nin doğusunda kalan kısmının büyük bir kısmını, Kırım, Donbas, Luhansk bölgelerini de Rusya ilhak ediyor, etti. Yani sanırım bu savaşın sonunda bu iş böyle bitecek. Avrupalılar da kendilerine bir şey kalmayacağını gördükleri için yavaş yavaş Ukrayna'nın arkasından çekiliyorlar ve Rusya'ya karşı da yeni bir güvenlik konsepti oluşturmaya çalışıyorlar. Bu işin Amerika ile olmayacağını da biliyorlar ve sanırım yeni bir NATO benzeri bir yapılanma ve Türkiye'nin de içerisinde olduğu, ki Avrupalılar mutlaka Türkiye'nin de içinde olduğu ve Rusya'ya karşı kendilerini güvende hissedebilecekleri bir askeri bir yapılanma süreci içerisine gireceklerdir.
Evet.
Ve aynı zamanda Körfez ülkeleri de yine Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir, yani hem Orta Doğu'nun zengin, petrol zengini ülkeleri, hem de Batı Avrupa'nın sanayileşmiş ülkeleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir savunma paktı oluşturmak istiyorlar. Ve işte Körfez ülkeleri İran'a ve İsrail'e karşı, Batı Avrupa ülkeleri de Rusya'ya karşı kendilerinin savunma konusunda güvende hissedebilmek için Türkiye'yi yanında görmek istiyorlar. Bu da, hı hı, Türkiye'yi sevdiklerinden veya Türkiye'ye olan ilgilerinden değil, Türkiye'nin son yıllardaki bu savunma sanayi alanındaki yaptığı gelişmelerden dolayıdır ki Türkiye şu anda yurt dışına sattığı bu savunma sanayi ürünleri olarak dünyada ilk ona, evet, 11. sırada, önümüzdeki 10. sıraya yükselmesi beklenen, ki bu sıfırdan yani 10-20 yılda gelinen çok hızlı bir noktadır diye değerlendirmek, evet, gerekir.
Peki hocam, tam da Türkiye ziyaretinin hemen ardından Türkiye devlet uçağıyla Vladimir Zelenski Suriye'ye gitti ve orada Ahmet Şara'yla görüştü. Bu görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da vardı. Görüşmede gıda, tedarik, kalkınma ve güvenlik alanlarında işbirliği konuları ele alındı deniliyor. Suriye-Ukrayna görüşmesi arkasında yatan şey nedir? Bunu sizden dinleyelim.
Şimdi Suriye daha önce Rusya'nın arka bahçesi konumundaydı. Yani Türkiye şu mesajı veriyor. Artık Suriye'nin anahtarı bende. Eğer benimle iyi geçinirsen, yani Suriye ile ilgili her türlü ticari, ekonomik, enerji konularında Ukrayna Suriye ilişkilerinde ben anahtar ülkeyim diye. Hı hı. Yani aslında Ukrayna'ya işte bu havuç politikasının bir sonucu olarak o da gösteriliyor. Çünkü Ukrayna'nın elinde hala bu eski Sovyet sisteminden kalma motor yapan tesisler, hı hı, vesaire var. Bir takım stratejik teknolojiler var. Belki de bu hava savunma sistemleri kurulması konusunda İsrail'e karşı savunma şeyinde bir takım yardımlar alınabilir Ukrayna, evet, Suriye arasında.
Peki hocam. Devam edelim. Ukrayna Rusya arasında savaş devam ediyor. Bu arada bir ateşkes, kısa bir ateşkes kararı alındı Paskalya sebebiyle. Evet. Bunun uzaması düşünülebilir mi? Yoksa aynı kaldığı yerden devam eder mi?
Yani aşağı yukarı 3-4 yıldır benzer şeyleri söylüyoruz. Rusya ayağını bastığı yerden kolay kolay kalkmaz, evet, çıkmaz. Dolayısıyla Amerika bunu kabullendi. Yani Rusya'nın, yani Ukrayna'ya diyor ki ver kurtul. Evet. Savaş bitsin. Ukrayna'da hala toprak bütünlüğüm, işte uluslararası hukuk vesaire diyor. Buna da Avrupa ülkeleri sufle veriyorlar. Halbuki Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı bu şekilde cesaretlendirmelerinin sebebi Rusya bununla meşgul olsun. Biz biraz daha güç toplayalım derdindeler. Çünkü Rusya Ukrayna meselesi belli bir çözüme ulaştıktan sonra yine Batı Avrupa ülkeleriyle olan kalmış hesapları, evet, vardır. Bu nedenle de Ukrayna savaşının bitebilmesinin yegane şartı Rusya'nın meclisinde Duma'da almış olduğu kararla Kırım, Donbas, Luhansk, yani Zaporizhya bölgeleri, yani yaklaşık olarak %20-25'lik Ukrayna topraklarından vazgeçip buranın Rusya'ya dahil olduğunu kabul ederse, ki Ruslar Mother Russia diyorlar, Rusya'nın ana vatanı burası diyorlar, bir oldu bittiyle Ukrayna, hı-hı, sınırlarına geçirilmiş. Yani şöyle bir örneklendirelim, Rusya'nın haklı olduğu noktada şu. Yani şimdi diyelim ki Türkiye'de idari sınırlar, deniyor ki falan ilçemizi il yaptık, falan ilden de şu şu ilçeleri buraya dahil ettik deyince, yani çok da fazla biz dert etmiyoruz. Yani
topraklarımız falan, içerisindeki gelişmeler.
B iline geçmiştir, evet, bu ilçe diyoruz. İşte bu sınırlar çizilirken Rusya'ya ait olan birçok yer Ukrayna'ya dahil edilmiştir. Ruslar da buna ses çıkarma. Şu anda diyorlar ki burası bizim ana vatan toprağımız. Sen artık bizden ayrılıp Avrupa Birliği'ne, NATO'ya vesaire gitmek istiyorsan burayı biz sana vermeyiz. Yani Rusya'nın, hı-hı, da kendine göre tarihi argümanların olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Rusya burayı almadan bu savaş bitmez. Evet. Ukrayna bunu bugün razı olursa, bu Ukrayna'nın da Zelenski'nin de buna razı olabilmesi için başta İngiltere olmak üzere Batı ülkelerin buna onay vermesi lazım. Yani şu anda Zelenski'nin iradesi kendinde değil. Ona o silahı, lojistiği veren, ki 4-5 yıldır savaşmasına sebep olan güçlerin buna onay vermesi gerekiyor. Onlar da buna onay vermiyorlar. Diyorlar ki ülke topraklarını kurtarıncaya kadar Rusya ile mücadele, evet, etmeye devam et. İşte savaş da bu noktada kilitlenmiş durumda.
Peki hocam. Son olarak Çağrı Bey sondaj gemimiz Somali'de. Bugün bir karşılama töreni düzenlendi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da oradaydı ve bu karşılama töreninin ardından çalışma yapacağı bölgeye yol alacak. Çağrı Bey sondaj gemisi 288 gün boyunca Somali açıklarında arama yapacak. Hocam, bu gelişmeyi yorumlamanızı isteyeceğim. İlk sınırlarımızı aşan yurt dışı derin deniz sondajı olarak kayıtlara geçiyor Çağrı Bey. Buyurun.
Şimdi Türkiye tarih yaparken, tarih yazarken iç kamuoyundaki sosyal medyada hala biz işte şu kadar emekli maaşı, evet, domates, patates fiyatlarıyla yani gündemimizi oluşturmamız aslında çok acı ve üzücü bir durum. Altını çizerek söylüyorum. Fatih'in çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un fethi aslında o Macar Urban'dan da alınan destekle birlikte o şahit toplarını dökmesi, surları delmesi ve savaş alanında bir yenilik getirmesiydi. Ondan sonra Osmanlı ordusu üç kıtada hakim oldu ama biz dünyaya yeni bir silah teknolojisi getiremedik. Mevcudu koruduk ve başkalarından aldık. Şu anda ise biz askeri silah sanayinde sondaj gemileri aldık. Kendi sondajımızı yaptığımız gibi uluslararası alanda artık petrol, gaz arıyoruz, işbirlikleri yapıyoruz. Bu aslında teknolojik alanda bir devrimdir, yeni bir çağın açılmasıdır. Yani biz Somali'de uzaya füze gönderecek
rampalar inşa ediyoruz.
Bunları kimse konuşmuyor. Domates şu kadar oldu, şu kadar oldu. Yani çok basit şeylerle gündemimizi meşgul ediyoruz. Ben de ona üzülüyorum. Yani Türkiye hakikaten çok güzel işler yapıyor. Allah bahtını önüne açık etsin diyoruz.
Türkiye, Türkiye'den büyüktür diyoruz değil mi hocam? Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerli dinleyenlerimiz. Bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.